Dördüncü ayrım. Mazereti kesinlikle kabul etmiyorum. Cumhuriyetin ne olduğunu anlatmak zorundayız. Hükümetin ve partinin görevi budur. Siz ikisinin de başındasınız Başvekil Paşa. İnsan kapasitesi mazeretini de kesinlikle kabul etmiyorum. Cumhuriyetten bu yana 13 yıl geçti. O gün okula başlayanlar bugün üniversitelerde okuyor. Ortaokullarda olanlar bugün ya devlet kadrolarındalar ya da parti teşkilatımızın bünyesi içinde. Bunlar Cumhuriyet'in her tehlikeye karşı savunucusu değiller mi? Peki neredeler? Ya bunlara Cumhuriyet'i anlatamadık ya da daha kötüsü bunlar da eyyamcı oldular. Yaptığımız devrimlerin yaşaması bilinçli bir Cumhuriyet ve devrim kuşağının yetiştirilmesine bağlıdır. Halil Ağalar'ın başına gelenler hükümete ve büyük meclise ulaşmıyorsa tehlike var demektir. Atatürk İsmet İnönü'nün yüzüne baktı. İnönü konuşmaya davranıyordu ki Atatürk onu eliyle susturdu. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Sofradaki arkadaşlarımızı da bir hayli yorduk ve yemekten alıkoyduk. Hadi beyler. Kadehini sofradakilere uzattı. Görevimizi daha sıkı kavramamız ve başarmak için daha çok çalışmamızın onuruna. Ama sofradaki ağır hava hala sürüyordu. İyi bir ev sahibi olan Atatürk, havayı düzeltmek için Salih Bozoğa takıldı. Salih, kılıçla ortaklaşa aldığınız piyango biletine 10.000 lira çıkmış. Sana koklatmamış, doğru mu? Doğru olmaz mı paşam? Bari benden aldığı şu liracığımı ver diyorum, ona da yanaşmıyor. Kılıç Ali çaresiz kalmış gibi ellerini iki yana açıyor, konuşuyordu. Doğru değil paşam, amorti bile çıkmadı, inandıramıyorum bir türlü. Sofra gülüşmelerle doluyor, düzeliyordu. Yazarın notu. Bu olay Nuri Jonker tarafından anlatılmış, yazara Behçet Kemal Çağlar tarafından nakledilmiştir. Yazar Kılıç Ali Bey'den sıhhatini tahkik etmiştir. Mazarik'te bir akşam. Atatürk Florya Köşkü'nden bir kez kaçıp halk arasına karışmıştır ama Dolmabahçe'den birkaç kez kaçmanın yolunu bulmuştu. Bu anlatacağımız olay 1935 yılı Ağustos'unda geçiyor. Yani beraberliğini yitirdiğimiz günden 3 yıl 2 ay önce. Atatürk bir ara hastalanmış, içkiyi bırakmış, dinlenmişti. Sonra yavaş yavaş yine içmeye başladı. İşte içkiye yeni döndüğü günlerden biri Dolmabahçe'deydi ve canı sıkılıyordu. O gün kimseyi sofraya çağırmamıştı. Yalnızdı. Bir başına denize karşı içmeyi denedi, sevmedi. Kaçıp halkın arasına karışacaktı ama yanında parası yoktu. Atatürk Cumhurbaşkanlığı süresince cebinde para bulundurmamıştır. Hesapları yaverler ya da genel sekreteri Hasan Rıza Soyak öderdi. Ama bir başına çıkabilmek için önce para gerekti. Baş yaver Rusuhi Savaşçı'yı aradı, çıkmıştı. Hasan Rıza Soyak Avrupa'daydı. Yaver Celal Üner'i buldu. Bana buraya biraz bozuk para bırakın, hizmet eden çocukları sevindirmek istiyorum. Az sonra Yaver Celal 1 liralık, 2,5 liralık, 5 liralık, 10 liralık bir sürü para bıraktı. Yaver çıkınca paraları cebine doldurdu, üstüne ince bir ceket aldı. Ağaçlı yola açılan kapıya doğru yürüdü. Kapının yanında nöbetçi polis vardı. Dolaşıyormuş gibi yaparak caddeye çıktı. Sonra geçen bir taksiyi çevirmesiyle atlaması ve gözden kaybolması bir oldu. Sarayda alarm zilleri çalıyor, telefonlar işliyordu ama Atatürk de ortadan yok olmayı başarmıştı. Araba Boğaz'a doğru gittiği için ilgililer Sarıyer'e doğru uzaklaşacağını hesapladılar. Görevlileri o tarafa gönderdiler. Oysa Atatürk otomobili akaretlerden yukarıya çevirmiş, yaz tenhalığından yararlanıp tepe başını tutmuştu. Tepe başında Mazerik adlı bir kokteyl ve yemek salonu vardı. Atatürk daha Harbiye öğrencisi olduğu yıllarda parası el verince buraya gelir, bir masada ya tek başına ya da arkadaşlarıyla leblebi ile rakı içerdi. Bu akşam da onu yapacaktı. Taksiyi parasını ödeyerek savdı. Şoföre kimseye buraya geldiğini söylememesini de sıkı sıkı tembihledi. Mazarik'e geldiği zaman ancak 3 masada müşteri vardı ve öteki masalar boştu. Eskiden de geldiği zaman oturduğu barın dibindeki masaya yerleşti. Garsona bir kadeh rakı ısmarladı, leblebi istedi. Mazerik gençlik günlerinden bu yana birkaç kez el değiştirdiği için tanıdık kimse yoktu. Her şey tam istediği gibiydi. Rakısını ağır ağır yudumluyor, leblebileri havaya atıp dudaklarıyla tutuyordu. Dipnot: Atatürk neşeli olduğu zamanlar ve yalnız yakın arkadaşlarının arasında böyle leblebi yemeyi severdi. Önündeki masada oturan bir kadınla erkeğin birbirlerine sokuluşlarını ve konyaklarını birbirinin gözlerine bakarak yudumlamalarına dalmış, eski günleri parça parça zihninden geçiriyordu. Derken siyah elbiseli bir adam salona girdi. Önce köşede bir masada bir süre oturduktan sonra kapıya yakın masada oturanların yanına gitti, biraz konuştu, sonra birlikte salondan çıktılar. Az sonra adam geri dönmüştü ama beraber çıktıkları yanında yoktu. Bu kez başka bir masaya gidip oturdu, o masadakiler de kalktılar. Atatürk dikkat kesilmişti. Siyah elbiseli adam yeniden salona geldi fakat Atatürk'ün önünde oturan masaya yaklaşmaya cesaret edemedi. Bir kenarda gazete okumaya başladı. Atatürk işi iyice merak etmişti. Yüksek sesle adama seslendi. "Çocuk, gel beri." Adam masadan ok gibi kalkmış, selam durumuna geçmişti. "Buyurun atam." "Sen kimsin?" "Birinci şubeden polis falanca." "Ne yapıyorsun?" "Rahat edesiniz diye lüzumsuz müşterileri çıkarıyorum." "Lüzumsuz olduklarını sen nereden biliyorsun?" "Vali beyden böyle emir aldım atam." "O da mı burada?" "Evet, kapının önünde atam." "Tüh, Allah cezasını versin." Bu sırada vali de içeriye girmişti. Atatürk'ün öfkelendiğini gördüğü için ikircikliydi. "Bir emriniz var mıydı Atatürk?" "Siz benim yakamı bırakmaz mısınız yahu? Hadi benim peşimden koşturuyorsunuz. Şurada kendi hallerinde içkilerini içen insanları niye tedirgin ettiniz?" "Emir buyurursanız bundan sonra gelenleri çevirmez, salonu yine doldurabiliriz." Atatürk iyice kızmıştı. "Ne yapacağını ben biliyorum. Ne kadar polis varsa masalara dolduracak, sonra beni atlatmış olacaksınız. Bırak efendim, bırak, git işine." Kalktı. Keyfi kaçmıştı. Kapıya doğru yürüdü. Peşinden vali Muhittin Üstündağ özürler dileyerek geliyordu. Atatürk bir de baktı ki kapının önü otomobiller, resmi ve sivil polisler, saray muhafızları ile dolmuştu. Döndü, valiye sordu. "Müşterilerin bunlar mıydı?" Sonra otomobillerden birine binip Dolmabahçe'nin yolunu tuttu. Yorgo'nun meyhanesi. Çemberli Taş'taki tavuk pazarında Yorgo'nun meyhanesi vardı. Atatürk Harbiye öğrencisiyken buraya arkadaşlarıyla birlikte gider, içki içer, yemek yer, sohbet ederdi. Yorgo'nun müşterisi olduğu için hesabı vardı burada. Ay başında maaşı alınca hesabı kapatır, yenisi açılırdı. Meyhanenin sahibi Yorgo ile de böylece bir ahbaplık kurmuştu. Aradan yıllar geçti. Harbiye öğrencisi Mustafa Kemal, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa oldu. Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Mustafa Kemal Paşası oldu. Arada bir öğrencilik günlerindeki İstanbul aklına düşer, eski arkadaşlarından Yorgo'ya gidip gitmediklerini, meyhanenin hala sürüp sürmediğini sorardı. Yıl 1932. İstanbul'a gelmişti. Yakın arkadaşlarıyla Dolmabahçe'deydi. Güzel bir yaz akşamında Boğaz menekşe yüklü küçük dalgacıklarıyla Dolmabahçe'nin rıhtımını öpe okşaya Marmara'ya doğru akıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın aklına birden Yorgo geldi. "Hadi var mısınız bu akşam Yorgo'ya gidelim?" "Aman paşam, iyi olur. Ama sakın haber maber vermeyin. Ansızın bastıralım, şaşırsın Yorgo." Polis telefonları çoktan işlemiş, Yorgo'nun aralığı güven altına alınmıştı. Ancak Yorgo'ya gerçekten hiçbir haber verilmedi. Atatürk, "Şimdi Yorgo'nun müşterileri ayrılsın," dedi. Atatürk'ün yanında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, sonradan Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip, Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker, Nuri Conker, Kılıç Ali, Salih Bozok, Ankara valilerinden Asaf İlbay ve daha birkaç arkadaşı vardı. Hemen hepsinin gitmeye hevesli olduğunu görünce, "Yo," dedi, "olmaz. Yorgo'nun müşterisi olmayan bizimle gelemez." Ama kimsenin gönül rızasıyla ayrılmaya niyeti yoktu. Bunu görünce kendisi birer birer ayırmaya başladı. Sen gel Nuri, Salih, sen Asaf, sen doktor, Tevfik Rüştü arasa doktor derdi. Başka? Eski kadrodan başka kimse yok. İşte bu kadar. Şükrü Kaya ile Kılıç Ali direndiler. Şükrü Kaya, olur mu paşam, ben de yorgunun müşterisiyim. Gittiğimiz zaman sorun isterseniz. Sizinle geleceğim. Sen yorgunun müşterisi olabilirsin ama benim yorgodaki masamın müşterisi değilsin. Olamaz. Kılıç Ali, ben bütün masalarınızın müşterisiyim paşam. Beni bırakmayın, mahzun olurum. Atatürk gülerek Kılıç Ali'yi süzdü. Bakın şu beyefendiye, mahzun olurmuş. Siz bu adamda mahzun olacak hal görüyor musunuz? Şükrü Kaya, aman paşam dedi. Ben İçişleri Bakanıyım. Sizin korumanızdan sorumluyum. Anlaşıldı, anlaşıldı dedi Atatürk. Eteğimi bırakmayacaksınız. Ama biz böyle beşimiz bir masada oturacağız. Siz de isterseniz bizden uzak bir masada kendi hesabınıza yer içersiniz. Ona karışmam. Böylece anlaştılar, yola çıkıldı. Otomobiller, motosikletler, klaksonların sesleri arasında tavuk pazarının küçük aralığına girildiği zaman yer yerinden oynadı. Yorgo kapıya koştu. Mustafa Kemal Paşa ile karşılaşınca sevinci sonsuzdu. Ama Atatürk ve arkadaşları küçük meyhaneye dolunca adım atacak yer kalmamıştı. Üstelik kapının önünü de halk yığınları kapatmıştı. Atatürk, Tevfik Rüştü, Nuri Jonker, Salih Bozok, Asaf İlbay ile bir masaya oturdu. Ötekilere kapıya yakın bir masa hazırlanmıştı. Çok neşeliydi Atatürk. Harbiye günlerinde ihtilal yapmak suçu ile Harbiye komutanının karşısına nasıl çıkarıldığını, nasıl sıkı bir soruşturmaya tutulduğunu anlatıyor. Bir yandan da Yorgo'nun kendi eliyle hazırlayıp taşıdığı mezelerin bazılarından birer parça tadıyordu. Bir ara meyhanedeki müşteriler Mustafa Kemal Paşa'ya gösteriler yapmaya kalkışınca Atatürk onlara teşekkür etti ve dedi ki, benim Mustafa Kemal Paşa olduğumu lütfen unutun. Çünkü birkaç zaman için ben unuttum. Aranızda sizlerden biri olarak bulunmak istiyorum. Gerçekten de bundan sonra gösteriler kesildi. Ancak kapı dibindeki masadan arada bir laf dokunduruluyordu. Ne ağlıyorsun oğlum Kılıç? Bu akşam yuvandan bir sen atılmadın ki. Bunu söyleyen Şükrü Kaya'ya Ali Kılıç, Kılıç Ali karşılık veriyordu. Ben yalnız yuvadan atıldığıma yanmıyorum. O Salih olacak alçağın paşamın sağ başına çeyreklik simit gibi kurulmasına deli oluyorum. Sonra her iki masadan kahkahalar yükseliyordu. Bir saat kadar yendi içildi. Sonunda Atatürk ayağa kalktı. Kapıya doğru yürürken Yorgo'ya okul günlerindeki gibi seslendi. Yaz hesaba Yorgo, ay başında öderim. Kır saçlı Yorgo hiç şaşırmadı, duraksamadan karşılığını yapıştırdı. Güle güle Mustafa Kemal. Çok hoşlandı Atatürk bu karşılıktan. Kapıdan çıkıp arabasına binerken, vatandaş olmak başka bir güzellik yahu diyordu. Atatürk aferistlerle boğuşuyor. Ankara'da erken davranmış bir bahar var. Çankaya'da sofra bahçeye kurulmuş. Tatlı bir hava içinde gece yarısına kadar sürüyor. Hava iyice serinlediği için Atatürk ve arkadaşları içeriye geçiyorlar. Etrafındakiler hep yakın arkadaşları. Nuri Jonker, Salih Bozok, Falih Rıfkı ve Siirt Milletvekili Mahmut Soydan. Siirt Milletvekili Mahmut Atatürk'ün eski bir arkadaşıydı. Güvendiği insandı. Hem hakimiyeti milliyenin yani ulusun hem de Milliyet Gazetesi'nin başyazarlığını yapıyordu. İş Bankası'nın yönetim kurulu başkanıydı. Bir ara Atatürk'e bugün Maliye Vekili Abdülhalik Renda başvekili ziyaret etti dedi. Atatürk arkadaşının yüzüne baktı. Etmişse ne olmuş? Gaziantep Milletvekili Mithat Bey'den dert yanmış. Neymiş derdi? Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı silahlar meselesi. Açık konuşsana, nedir? Efendim, biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı orduyu güçlendirmek için bazı silahlar almaya karar verdi. Şartnamesini yaptı ve ihaleye çıkardı. Eksiltmeye iki fabrika katılıyor ve bu iki fabrikanın da Türkiye temsilcisi Mithat Bey. Oysa fabrikanın biri Çekoslovak, biri Fransız. Atatürk, dedi. Sonra... Sonra paşam Maliye Bakanı Abdülhalik Renda bugün gidip durumu başvekile arz etmiş. Başvekil önce işin inceliğini fark edemediğinden fabrika mümessilinden bize ne, kim daha ucuz verirse biz ondan alırız demiş. Sonra Maliye Bakanı tek temsilcinin fabrikalar arasında bir uyuşma yaratarak fiyatlara etki yapabileceğini hatırlatmış. Başvekil durumu size açacak. Kılıç'a eniştesinin marifetini söyledin mi? Hayır paşam, zaten olayı ben de bugün duydum. Maliye Bakanı'na İş Bankası'nın bir işi için uğramıştım, o da kendisi açtı. Güzel, aramızda kalsın öyleyse. Atatürk bu son sözü Mahmut Bey'e söylüyordu ama gözlerini de arkadaşları üzerinde dolaştırarak herkesin ağzını sıkı tutması gerektiğini anlatıyordu. Az sonra yatma zamanı geldi, dağıldılar. Ertesi gün öğleden sonra başvekil İsmet Paşa Çankaya'ya çıktı ve Atatürk ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında konuşulanlardan biri de milli savunmanın alacağı silahlarla bu silahları vermeye hazır iki fabrikanın Türkiye temsilcisinin Gaziantep milletvekili Mithat Bey'in oluşuydu. Atatürk sordu. Ne düşünüyorsunuz? Eksiltmeyi erteleyeceğim ve daha geniş katılmaları sağlamaya çalışacağım. İyi edersiniz. Durdu, bekledi, sonra sordu. Başka? Başka, milletvekillerinin devlet eksiltmelerine müteahhit veya temsilci olarak katılmamaları için kanunlarımızı bir gözden geçirtmek istiyorum. Bu kanunla olmamalı bence. Milletvekilleri böyle işlere girmenin sakıncalı olacağını kendileri anlamalılar. Bir milletvekiline sen devlet eksiltmelerine girmeyeceksin demek, milletin seçtiği insanın idrakine güvenmemek demektir. Birkaç arkadaşımızın yaptığı yanlış bütün milletvekillerinin üstüne yayılmamalı. Bunları aramızda çözümlemeliyiz. İsmet Paşa düşündü ve hemen karşılık verdi. Haklısınız paşam. Ne yapmamızı uygun bulursunuz? Bu işi özel konuşmalarımızda söndürelim. Ben, siz, bakan arkadaşlarımız sohbetleriyle, tutumlarıyla bunu önleyebiliriz. Bir süre dalgın düşündü, sonra yavaş bir sesle, ''Bu işte Kılıç Ali'nin de parmağı var mı acaba?'' İsmet Paşa durdu. Konu ince bir alana kaymıştı. Kılıç Ali, Atatürk'ün sofrasından eksik olmayan bir milletvekilliydi. Arkadaştılar. Mithat, Kılıç Ali'nin eniştesiydi. Milletvekilliğine başlamış kısa bir zamanda durumunu düzeltmişti. Kılıç Ali'nin nüfuzuna, sırtına dayadığı belliydi. Parmağı bilemem paşam, eniştesidir. Sıkı aile bağları vardır ama işleriyle ilgilenip ilgilenmediğini bilemem. Atatürk gülümseyerek anlarız dedi. Varsa bile böyle şeyler zaten açıkta yürütülmez. İsmet Paşa ile Atatürk arasındaki konuşma bu noktada kapandı. Şimdi Atatürk olaya neşteri vurmaya hazırlanıyordu. Ertesi akşam Atatürk'ün sofrasına dün gece gelenlerden başka Maliye Bakanı Abdülhalik Renda da davetliydi. Kılıç Ali de aranmıştı. Kılıç Ali'nin gelmesinde hiçbir olağanüstü durum yoktu ama Abdülhalik'in gelmesi önemliydi. Çünkü Renda Atatürk'ün sofrasında sık görülen kişilerden değildi. Genellikle büyük sofraların konuğu olurdu. Bürokrasiden gelmişti, işine dikkatli, çalışkan bir adamdı. Kendi görevi dışında politika ile yakından ilgilenmezdi. İsmet Paşa'ya yakınlığı ile bilinirdi. Bu nedenle Abdülhalik Renda'nın gelişi özellikle Kılıç Ali'yi merak uyandırmıştı. Dün akşamki konuşmayı kendisine duyurmamışlardı. Bu nedenle Salih Bozoğlu durmadan sıkıştırıyor, akşam olup bitenleri öğrenmeye çalışıyordu. Atatürk salona indiği zaman konuklarının ellerini sıktı. Kılıç Ali'ye gelince sen dün akşam neredeydin bakalım dedi. Kılıç Ali gülümseyerek karşılık verdi. Evdeydim paşam. Kılıç Ali'ye sık sık takılan arkadaşı Salih Bozok gülümseyerek aile saadeti paşam hoş görün. Gülüştüler.